İnsan ve cin şeytanlarından Rahman ve Rahim olan Yüce Rabbimize sığınır. Onun ismiyle ona hamd ederek sözlerime başlarken Hazreti Peygamber'e de selat ve selam ederim. Değerli dinleyenler, bugünkü Kur'an ayetlerinden olan Bakara suresi 41. ayeti bizim kavramımız, konu başlığımız olacak. O da nedir? Ayetleri ucuza satmayın diyor Rabbimiz. Peki ayetleri ucuza satmak mümkün mü? Ne anlama geliyor? Bu konuda sizlere bilgi sunacağım inşallah. Ayetin mealini bir kısmını alırsak hatırlatmak için şöyle diyordu Rabbimiz Bakara suresinde. Ayetlerimizi az bir karşılık ile satmayın. Yalnız benden korkun, ittika edin, sakının. Hakkı batıl ile karıştırmayın. Bilip dururken hakkı gizlemeyin. Peki az bir karşılık ile ayetleri ucuza satmak ne demek oluyor? Ayetleri az bir para ile, yani ayette geçtiği gibi semenen galilen karşılığında satmanın ifadesinin mefhumu muhalifi düşünülürse çok para ile satın sanki anlamı çıkar gibi, ancak Kur'an naslarının mefhumu muhalifinin alınmayacağı kesindir, bu bilinmelidir. Dolayısıyla çok bir parayla da satılmaz, az bir parayla da satılmaz Kur'an'ın ayetlerin bir kısmı. Şimdi ayetlerimi az bir karşılık ile satmayın ifadesinin anlamını İbni Kesir, açıklama, izah etme ve faydalı ilmi gizlemeyip insanlara yayma karşılığında bir şey almayın anlamında yorumlamıştır tefsirinde. Yine bir takım hadis-i şeriflerde de şöyle buyrulur konuyla ilgili. Her kim Allah'ın rızası için öğrenilmesi gereken bir ilmi sadece bir dünya metaı, menfaati elde etmek için öğrenirse kıyamet gününde cennetin kokusunu duyamaz. Ebu Davud'da, İbn-i Mace'de, Müsned'de bu hadis geçmektedir değerli dinleyenler. Allah'ın bunu semenen galil diye isimlendirilmesi, yani az bir para ile isimlendirmesi, bu karşılıkların ya aslında az olduklarındandır ya da verdikleri zarara oranla az olduklarındandır şeklinde de Fahrettin Razi'nin bir yorumu vardır. Hasan el-Basri de ayetteki semenen galilen manasını sordular. O da her şeyle beraber dünyadan ibarettir cevabını vermiştir. Yine Said bin Cübeyr, dünya lezzetlerinden ibarettir şeklinde bir açıklaması vardır. Ayetlerimi az bir karşılık ile satmayın, dünya ve içindeki altın, gümüş, dolar, mark, lira ve benzeri kıymetli ne varsa, menkul veya gayrimenkulün tüm hazineler hepsi terazinin bir kefesine konsa, öbür kefesine de Allah'ın bir tek ayeti konulsa ve satılsa, yine de az para karşılığında satılmış demektir. Zamanla papazlar ve hahamlar, krallardan aldıkları para karşılığında İncil ve Tevrat'ın içine krallara itaatle ilgili sözler sokuşturmuşlar, bir kısım ayetleri de yürürlükten kaldırmışlardır. Günümüzde Allah'a çok şükür ki ayetleri yok etmek imkanı kaldırılmış, ama azıcık para, makam, mevki karşılığında ayetlerin manasını çarçur etmeyi, yanlış yolda yorumlamayın yolu açık bırakılmıştır. Yıllardan beri İslam'ın, Kur'an'ın hükümleriyle ilgili ayetler nice cami kürsülerinde, minberlerinde gündeme getirilememiştir. Devletin üst tepesindeki bir takım şahıslar Kur'an'daki hükümlerle ilgili 230 civarındaki ayetin laiklik anlayışıyla bağdaşmadığı için, zaten uygulanmadığından tümüyle kaldırılmasını teklif edecek duruma gelinmiştir. Bazı gayretli Müslümanlar ahkamla ilgili ayetler açıklamaya başlayınca da bir kısım kalem erbabı, o ayet Yahudilerle ilgilidir, bu ayetler ise Hristiyanlarla ilgilidir, bunlar zaten Mekkeli müşriklere hitap etmektedir diyerek bu ayetlerin bizi ilgilendirmediğini, hatta bir de tarihselcilik diye bir şey çıkardılar, o tarihte kalmıştır, günümüz şartlarına göre değişmesi lazım gibi bir takım bahanelerle Kur'an'ın hükümlerini bir takım adreslere göndererek kendimize ait hiçbir ayet üzerimize alınmama yolunda başlatıldı. Ayetleri düzenin istediği şekilde tevil etmeye, yorumlamaya, açıklamaya, kafirlere ve küfre karşı hoşgörülü olmaya, Müslümanlara ve gerçek İslam'a ise hor görülü bakmaya başladılar bu çevreler. Sebeb-i nüzul ayeti tahsis etmez kuralını görmezlikten geldiler. Yani Kur'an'daki ayetlerin bir kısmı Yahudilere, bir kısmı Hristiyanlara, diğerleri de Peygamberimiz zamanındaki Mekkeli ve Medineli insanlara hitap ediyor, bizi ilgilendirmez demeye getirdiler. Ayetin devamının, dikkat ederseniz konumuza başlarken okuduğum ayetin devamı, yani Bakara 41'in devamı şöyle diyordu: yalnız benden ittika edin, sakının. Yani başka birilerinden sakınarak, korkarak, çekinerek ayetlerimizi az bir paraya satmayın, sadece benden korkun, benden sakının diyordu Rabbimiz. İşte bu ifade dikkat çekicidir. Allah'ın ayetlerini satmak istemez veya paraya, makama boyun eğmezsen, boynunu eğmek için üzerine gelirler tabi. Sakın onlardan değil, yalnız benden sakının deniyor ayette. Onların gücü, kuvveti, azabı nedir ki? Cehennemleri mi vardır ki onların bizi atacak? Allah dilemedikçe bize zarar mı verebilirler ki bizi korkutabilsinler? Allah'ın takdir ettiği eceli mi öne alabilirler? Onun vereceği rızkı mı kesebilirler? Şiddetli cehennemi, sonsuz olan azap, herkesi hesaba çekecek, gerçek anlamda güç ve kuvvet sahibi, korkulmaya layık Allah'tan başka kim vardır ki ondan korkacaksınız? Tabii ki Müslüman sadece Allah'tan korkup sakınacak. Bu ayeti kerimenin nüzulü sebebiyle ilgili bir rivayet şöyledir. İbn Abbas diyor ki bu ayeti kerime Yahudi liderlerinden Kab bin Eşref, Kab bin Esed, Malik bin Saif, Hay bin Ahtab ve Ebu Yasir bin Ahtab hakkında nazil olmuştur. Bunlar taraftarlarından hediyeler alırlardı. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz peygamber olarak gönderilince bu menfaatlerinin kesilmesinden korktular da Allah Resulü'nün ve getirdiği şeriatın mahiyetini gizlediler. Bunun üzerine bu ayet-i kerime nazil oldu diyor Fahrettin Razi ünlü tefsirinde. Bugün de Kur'an'ın tilavetine ücret almanın haram olduğunu duyan bilen bazı ücretli okuyucular aldıkları ücret değil de hediye adı altında aldıklarını söylemektedirler veya vermektedirler. Yahudi ve Hristiyanları taklit perspektifinden konuya bir bakarsak, Kur'an-ı Kerim uslanmaz her türlü değeri maddiye feda eden bir anlayış olarak İsrailoğullarından Kur'an'dan sık sık bahseder. Özellikle onların madde perestliklerini gözler önüne serer. Bu açıdan onlarla beraber Hristiyanlardan da söz eden bir ayet-i kerimede şöyle buyurulur. Tevbe 34. Ey iman edenler, biliniz ki hahamlardan, Yahudi bilginlerinden ve Hristiyan rahiplerden birçoğu insanların mallarını batıl, haksız yollarla yerler ve onları Allah'ın yolundan men ederler. Altın ve gümüşü yığıp biriktirip de onları Allah'ın yolunda harcamayanlara hemen acıklı bir azabı müjdele. Burada dikkati çeken bazı noktalar var değerli dinleyenler. Batıl yollarla insanların mallarını yiyenler din bilginlerinin bazılarıdır ve bu iş için bu vasıflarından, yani din adamı olmalarından faydalanmaktadırlar. Bu yollarla insanların mallarını yemeleri onları aynı zamanda Allah'ın yolundan da uzaklaştırmaktadır. Yani bu yolla malını kaybeden insan yolunu da sapıtmaktadır. Din adamlarının bu yola girmelerine sebep maddi ihtiraslarıdır. Altın ve gümüş, yani para biriktirme arzularıdır. Hristiyan ve Yahudilerdeki bu anlayışların taklit edilmesiyle ilgili meşhur hadis-i şerifi hatırlatarak sözlerimize devam edersek, Müslim'de ve İbn-i Mace'de geçer bu hadis, şöyle diyor: sizden öncekilerin yollarına karış karış uyacaksınız. Hatta onlar bir keler, sürüngen deliğine girseler, siz de onların arkasından gireceksiniz. Biz ya Resulullah Yahudilerle Hristiyanlara mı dedik, ya kim olacak? Bu takip ve taklit Allah'ın kitabını kazanç konusu yapmada olduğuna göre Yahudiler konumuzla ilgili ayet-i kerimeye yegane muhatap olmaktan çıkmış olmaktadırlar. Hitap aynı anda takibi karış karış sürdüren Müslümanlaradır da. Bakara suresi 41 ve 44'e kadar şöyle yeniden bir okursak değerli dinleyenler. Elinizdekinin yani Tevrat'ın aslını tasdik edici olarak indirdiğime yani Kur'an'a iman edin. Sakın onu inkar edenlerin ilki olmayın. Ayetlerimi az bir karşılık ile satmayın. Yalnız benden korkun. Hakkı batıl ile karıştırmayın. Bilip dururken hakkı gizlemeyin. Namazı dosdoğru kılın. Zekatı hakkıyla verin. Rükû edenlerle beraber rükû edin. Ey bilginler! Siz kitabı okuyup gerçekleri bildiğiniz halde insanlara iyiliği emrediyor, kendinizi unutuyor musunuz? Aklınızı kullanmayacak mısınız? Ayetleri az bir paha, semenen galil karşılığında satmak, hakkı batıl ile karıştırmak, gerçekleri gizlemek, dosdoğru namaz kılmamak, zekatı vermemek. Başkasına doğruyu emrettiği halde kendini unutmak. Ve bunların hepsini kitabı okuyup dururken yapmak söz konusu işte İsrailoğullarını takip ve taklidin tamamlayıcılarından sayılabilir. Allah'ın ayetlerini ucuza satmak konusunda başka ayetleri de buraya getirerek bir demet yaparsak değerli dinleyenler, Allah'ın indirdiği kitaptan bir şeyi gizleyip de onu az bir paha ile değişenler, onu maddi karşılık ile satanlar var ya, İşte onların yiyip de karınlarına doldurdukları ateşten başka bir şey değildir. Kıyamet günü Allah ne onlarla konuşur ne de onları temize çıkarır. Orada onlar için acıtıcı bir azap vardır. Bakara 174. Ali İmran suresi 199. ayeti kerimesi de şöyledir mealen. Ehli kitaptan öyleleri var ki Allah'a size ve kendilerine indirilene, tam bir samimiyetle ve Allah'a boyun eğerek iman ederler. Allah'ın ayetlerini az bir paraya satmazlar. İşte onlar için Rableri katında ücretleri, ecirleri vardır. Şüphesiz Allah hesabı çabuk olandır. Yine Araf suresi 169. ayet şöyle. Onların ardından ayetleri tahrif karşılığında şu değersiz dünya malını nasıl olsa bağışlanacağız, affedileceğiz diyerek kitaba varis olan bir takım kötü kimseler geldi. Onlara ona benzer bir menfaat daha gelse onu da alırlar. Acaba Allah'a karşı haktan, gerçekten başka bir şey söylemeyeceklerine dair kendilerinden o kitabın hükmü üzerine misak yani kuvvetli bir söz alınmamış mıydı? Ve onlar kitabın içindekini ders edinip okumadılar mı? Halbuki ahiret yurdu, takva sahipleri, yani Allah'tan korkan, sakınanlar için daha hayırlıdır. Hala akıllanmayacak mısınız? Ve bir ayetle bu konuyu geçersek, Maide 44. İnsanlardan korkmayın, benden korkun. Ayetlerimizi az bir bedel karşılığında satmayın. Kim Allah'ın indirdiği ile hükmetmezse, işte onlar kafirlerin ta kendileridir. Söz buraya gelmişken, Kur'an okuma ve hatta öğrenme karşılığında ücret almayı yasaklayan hadis-i şeriflere de şöyle bir değinelim. Kur'an okuyun, onunla amel edin. Onu okumaktan asla uzaklaşmayın. Onun hakkında haddi aşmayın. Onun karşılığında ücret alıp vermeyin. Onunla dünya menfaati artırmayı talep etmeyin buyuruluyor. Bu da Müsned'de geçer bu hadiste. Yine Tecid-i Sarih'te de geçmektedir bu hadis. Yine Übey bin Kab bir adama Kur'an-ı Kerim öğrettim de bana bir yay hediye etmişti. Durumu peygamberimize söylediğimde onu alırsan ateşten bir yay almış olursun buyurdular. Ben de geri sahibine verdim diyor. Yine Ubade bin Samit ehli suffeden birçok kimselere Kur'an öğrettim. Bu öğrencilerimden birisi bana ok atılan bir yay hediye etti. Kendi kendime bu bir mal, para değildir. Özellikle bununla ben savaşlarda Allah yolunda ok atacağım dedim. Kendimi böyle teselli ettim diyor sanki. Bununla beraber Nebi Aleyhisselam'a bu olayı arz ettim. Resul-i Ekrem cevaben şöyle buyurdu. Allah'ın kıyamet gününde boynunda ateşten bir halka takmasını arzu edersen kabul et. Bu da Ebu Davud ve Tecid-i Sarih'te geçmektedir. Yine kim Kur'an öğretmesi karşılığında bir yay alırsa Allah ona ateşten bir yay gılade yapıp boynuna takar. Gerdanlık. Evet. Bir başka hadis, kim Kur'an okuyup Kur'an'ı insanların manlı yemeye vesile edinirse kıyamet gününde yüzü etten soyulmuş bir kemikten ibaret olarak Arasat meydanına gelir. Tecid-i Sarih 7. cilt sayfa 48. Yine Kur'an okuyan onunla Allah'tan istesin. Zira bir takım insanlar gelecek, Kur'an'ı okuyacaklar ve onunla insanlardan menfaat temin edeceklerdir. Bu da Tirmizi'de geçmektedir. Yine kim Allah'ın rızası için öğrenilmesi gereken bir ilmi sadece bir dünya meta malı elde etmek için öğrenirse kıyamet gününde cennetin kokusunu duyamaz. Ebu Davud ilim bölümü. Kim Allah rızasından başka bir şey ilim öğrenirse veya ilimle Allah rızasından başka bir şey murad ederse cehennemdeki yerini hazırlasın. İbn-i Mace. Peygamber ve ashabından iki kişi bir gün mescide geldiler. İmam namazdan selam verince cemaatten biri bir miktar Kur'an okudu. Sonra da yardım istedi. Olaydan müteessir olan sahabilerden biri, hepimiz Allah içiniz, ona aidiz ve ona döneceğiz. Peygamber Efendimiz şöyle derken işittim. Pek yakın bir gelecekte bir grup insan türeyecek. Bunlar Kur'an'ı alet edip dilenecekler. Bu işi kimin yaptığını görürseniz sakın ona bir şey vermeyin. Bu hadislerden sonra değerli dinleyenler, ücretle Kur'an okumanın fıkıhtaki yeri nedir biraz da ona değinirsek, Kur'an-ı Kerim'i okumak da bedeni bir ibadet olma yönünden namaz ve oruç gibidir. Onun için nasıl namaz ve oruca ücret almak caiz değilse, Kur'an okumaya ücret almak da caiz değildir. Bu gerçekte bir sevap satma işidir ki, insanın geçmiş zamanlarda yaptığı amellerin sevabını satışa çıkarmasına benzer. Bunu da caiz olamayacağı nasıl ihtilafsız bir gerçekse, berikinin de caiz olmadığı aynı şekilde mevcuttur. İmam Nevevi de kitabında bu konuya özel bölüm açarak şunları söyler, son derece kaçınılması emredilecek şeylerin en önemlilerinden birisi de Kur'an'ın bir kazanç aracı haline getirilmesidir. İmam Birgivi de bunun için vasiyette bulunmak batıldır diyor. Alınan alana haramdır. Bu yolla Kur'an okuyan da onu dünyanın bayağı meta alet ettiği için asidir diyor. Peki zaruret açısından Kur'an kıraatine ücret olur mu? Müslümanın yapmakla mükellef olduğu bir ibadet karşılığında ücret alması caiz değildir. Müslümana has her itaat karşılığında ücret almak batıldır, geçersizdir. Ama Hanefi fakihlerin, sonraki alimlerin, sonraları ortaya çıkan zaruret haline bakarak bazı ibadetler karşılığında ücret almanın caiz olduğuna fetva vermişlerdir. Kur'an öğretme, ilim öğretimi, ezan, imamet ve vaaz bu türdendir. Aslında önceleri bunlar karşılığında bile ücret almanın caiz olmadığına ümmet ittifak etmişti. İlmin ve Kur'an okumanın zayi olması korkusu, sonraki alimlerin zaruret sayıp caiz görmesine bir mesnet teşkil etmiştir. Ancak Kur'an okumak özellikle mezarlıklarda, hatim cemiyetlerinde ve vefatının filan ya da falan geceleri okumak karşılığında ücret almaya zorlayan bir zaruret yoktur. İmam Şafii ve İmam Malik'ten yapılan bir nakle göre Kur'an kıraati ve benzeri ibadetlerde sevabın başkasına ücret alınmasa bile ulaşmayacağı yolundadır. Dolayısıyla ücret alınması halinde nasıl ulaşacaktır? O da hiç mümkün görünmüyor. Ama açık olan gerçek şu ki, Kur'an ve fıkıh öğretimi, ezan ve imamet karşılığında ücret almayı caiz kılan illet, yani sebep, zaruret ve insanların buna olan ihtiyacıdır ve sadece bunlara aittir, özeldir. Bundan dolayı bunlar dışındaki taate, İbadete, ücret almak için bir zaruret yoktur. Hayrettin Karaman hocamız da bu konuyla ilgili şu açıklamayı yapar. Pazarlıklı veya pazarlıksız, menfaat karşılığında başkalarına Kur'an okutmanın Kur'an'a ve sünnete uygun ve faydalı telakki edilmesine imkan yoktur. Çünkü dört mezhebin müçtehit alimleri ve muteber kitapları şu noktalarda ittifak etmişlerdir diyor. 1. İbadette ihlas, yani ibadeti Allah rızası için yapmak şart olduğu için menfaat karşılığı yapılanlar ibadet değildir. 2. Menfaat karşılığı okumak ve okutmak caiz değildir. Alan ve veren günah işlemiş olur. Ruhuna Kur'an okunsun ve zikir yapılsın diye terikeden, yani miras olarak bıraktığı maldan bir miktar vasiyette bulunmak batıl ve günahtır. Aslında imamlık, müezzinlik, Kur'an öğreticiliği gibi ibadetlerin menfaat karşılığı ifası da caiz değilken bunlar zaruret sebebiyle caiz görülmüştür. Ölü üzerine Kur'an okumakta böyle bir zaruret yoktur. Her Müslüman bildiğini okur ve dua edebilir. İnsanlarda hak olsun batıl olsun din ile tatmin arayışı fıtridir. Kendisini Müslüman olarak bulmuş fakat İslam'ı sağlam temellerle bilmeyen insanların hatim ve mevlüt gibi dini görünümlü uygulamalara başvurmaları ya da sığınmaları bu fıtri duygunun eksik bilgiyle bütünleşmesi sonucudur. Adeta bir meslek olarak parayla Kur'an-ı Kerim ya da mevlüt okuma ekonomik değil, psikolojik ve itikadi kökenlidir ve hadis-i şerifte sözü edilen Yahudi ve Hristiyan din adamlarının taklit ve izleme cümlesinden sayılabilir. Buna zaruretlere binaen cevaz vermek de mümkün değildir. Peki böyle hep bunun üzerinde durduk da Allah'ın elçileri tebliğleri karşında bir ücret almışlar mıdır? Şimdi ona değinirsek göreceğiz ki Allah'ın elçileri Allah'tan getirdikleri mesajları insanlara ulaştırırken hiçbir zaman insanlardan bir ücret, bir menfaat beklememişlerdir. Kur'an-ı Kerim buna ait pek çok ayetler vardır. Biz birkaç tane okursak şu ara 109. Hazreti Nuh kavmine şöyle dedi. Buna karşılık sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim ücretimi verecek olan ancak alemlerin Rabbi Allah'tır. Şuara 127. Hazreti Hud kavmine şöyle dedi. Buna karşı sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim ücretimi verecek olan ancak alemlerin Rabbi Allah'tır. Aynı ifadeler Kur'an'da Hazreti Salih, Hazreti Luh, Hazreti Şuayb peygamberler için aynı formda geçtiğini görürüz değerli dinleyenler. Yine insanlardan tebliğ karşılığında ücret istememekle ilgili olarak benzer ifadeler için Hud suresinde, Yunus suresinde de ayetler vardır. Aynı ifadeleri Hazreti Peygamber'in dilinden de kavmine belirtmesi yine Furkan'da şöyle söylenir. Ey Resulüm de ki ben bu yaptığım tebliğe karşı sizden bir ücret istemiyorum. Ancak Rabbine bir iman ve itaat yolu tutmak isteyen kimseler istiyorum. Yine Kalem suresi 46 yahut Tur 40 ikisi de aynı konuya bahsediyor. Yoksa sen onlardan bir ücret istiyorsun da borçlu kalmaktan yük altında ezilmişler midir? Yine Yusuf 104. Ey Resulüm buna karşılığı yaptığım tebliğ ve imana davetten dolayı onlardan bir ücret de istemiyorsun. O Kur'an bütün alemlere bir nasihattır. Ve son Yasin 21. Sizden herhangi bir ücret istemeyen bu kimselere tabi olun. Onların sözlerine kulak verin. Çünkü onlar hidayete yani doğru yola ermiş kimselerdir diyordu. O üçüncü gelen bir kimse vardı ya. Evet, ben Allah tarafından size gönderilmiş bir Resulüm diyenlere kavimleri acaba ne yapmak istiyor? Bu adam nedir bunun maksadı diye şüphelerini dile getirmişlerdir. Allah Resullerinin üzerindeki bu şüpheyi öncelikle kaldırmak için onların niyetlerinin bir dünyalık olmadığına dair güvence vermiştir. Onların zannettikleri gibi bu elçilerin maksatlarının dünya malı olmadığını, kadın olmadığını, makam ve mevki yani riyaset, başkanlık olmadığını söylemiş ve kendi dillerinden de ki diyerek söyletmiştir. Peygamberler yaşadıkları hayat ile bunu fiilen ispat etmişlerdir. Maksatları bir dünya menfaati değil, bir kadın, bir makam, mevki sahibi olmak değildir. Bunu nezih hayatlarıyla yaşadığı topluma ve dünyaya göstermişlerdir. Buna bugün de gerek vardır değerli dinler, hem de çok gerek vardır. Elçilerin, resullerin kendilerini ispat ettikleri gibi peygamberlerin mirasına sahip çıkmak isteyenler, onların ümmetlerinin velayetlerini devralacak olanlar, insanlara bu güveni vermek zorundadırlar. Maksatlarının sadece Allah rızası olduğunu sözle değil, fiilen yaşadıkları bir hayatla ortaya koymalıdırlar. Tebliğ faaliyetinde bulunan Müslümanlar, ümmeti uyarma, onu müjdeleme, ümmeti korkutma görevini yüklenenler de ücretlerini ümmetten asla almamalı, alemlerin Rabbi olan Allah'tan almalıdırlar. Müslüman olmayan kitleler dahi liderlerinde bu özellikleri aramaktadırlar. Toplumun kendisine teveccühünü, yönelmesini kötüye kullananları daha sonra sırtından attığını göz önüne alırsak, müminlerin alimlerine ve az çok isim yapmış önde gidenlerine büyük yükümlülükler, sorumluluklar düşmektedir. Bunların başında sade, basit bir yaşantı, hayat tarzı gelmektedir. Müslüman, toplumun genelinin üstünde bir yaşantıya sahip olan kişiler asla topluma karşı bir güven, bir itimat telkin edemeyeceklerdir. Peygamberler bunu en güzel şekilde örneklemişlerdir. Hatta Allah-u Teala onlardan söz ederken kendi içlerinden birisini ifadesini kullanır. Evet, kendi içlerinden birisi. Bu kendileri gibi bir insan, tanıdıkları birisi vesaire diye tefsir edilse bile asıl anlamı kendilerinden ayrı bir hayat yaşamayan, kendi şehirlerinde, beldelerinde, onların evlerindeki gibi basit bir hasırda yatıp kalkan, sade bir hayatı olan birisi şeklinde. Yani yaşam standardını onlarınki gibi, onların en aşağısında olan birisi. İçini dışını bildikleri, her yönüyle kendilerinden olan birisi anlamındadır. Bir insanın imanında samimi olduğunun, yalnızca Allah'ın rızasını gözettiğinin en büyük göstergesi, basit çıkarlar peşinde koşmaması, ihlaslı yani halis olarak Allah'ın rızasını için çalışmasıdır. Her nimetin Allah'tan geldiğini kavramış, yalnızca onun rızasını hedefleyen, ondan isteyen ve ondan korkan bir mümin elbette basit ve küçük bazı hesapların peşinde koşmayacaktır. Dolayısıyla yaptığı işlerde çıkar gözetip gözetmemek bir insanın doğrudan imanıyla ilgilidir. Allah'ı ve ahireti kavramış olan bir insan elbette bunların yanında basit çıkar hesaplarına itibar etmeyecek ve Kur'an'ın fedakarlık emri gereği kendi bencil hırslarını tatmin etmek için de uğraşmayacaktır. Kur'an müminlerin üstlendikleri iman görevinden hiç çıkar ummamaları gerektiğini sık sık bize hatırlatır. Tüm peygamberlerin kıssalarında peygamberlerin üstlendikleri tebliğ ve cihat görevinden dolayı hiçbir ücret, çıkar, menfaat aramadıkları bize Kur'an'da anlatılır. Yapılan hizmet karşılığında makam ve mevki beklentisinde olmak müminlere ait bir özellik değil, bir eksikliktir. Kime? İnkarcılara yakışan bir tavırdır. Nitekim Kur'an, Hazreti Musa'ya karşı Firavun'a yardım eden sihirbazların bu tür bir tavır içinde olduğunu vurgulayarak bu konuya dikkat çeker. Araf 113. Sihirbazlar Firavun'a gelip dediler ki, eğer biz galip olursak herhalde bize karşılık bir armağanlar var değil mi? Firavun evet dedi. O zaman siz en yakın kılınanlardan olacaksınız. Yani burada önemli bir nokta var. Şimdi Firavun kritik bir duruma girmiş. İktidarı böyle sallanmak üzere sihirbazlardan yardım istiyor. Sihirbazlar da diyor ki evet biz sana bu zamanda yardım edeceğiz. Seni galip getirsek bize ne var? Yani bir görelim. Önceden pazarlıkları sıkı yapıyorlar. Dolayısıyla İslam'ın dışında olan bir hayat için insanlarda bu olabilir ama İslam'da asla böyle şeyler söz konusu olmaz. Allah'ın rızasını gözeten kişi sürekli olarak ona ibadet halinde olur. Basit çıkarlardan geçtiği için dünya hayatının süsü onu etkilemez, etkilememelidir. Nitekim Kur'an, müminlerle beraber olmayı ve dünya hayatının süsünü ahirete tercih etmemeyi emretmektedir. Kehf suresi 28. Sabah akşam Rablerine sırf onun rızasını dileyerek dua edenlerle birlikte candan sabret, dünya hayatının zinetini, süsünü isteyerek gözlerini onlardan çevirme, kalbini bizi zikretmekten, anmaktan gafil kıldığımız kötü arzularına uymuş ve işi gücü aşırılık olan kimseye boyun eğme diye peygamberimize ve onun yolundan gidenlere de bir örnek olmak üzere Allah'ın ikazları vardır. Burada çok önemli bir nokta vardır değerli dinleyenler. İnsan dine yaklaşırken bu yapının cemaatin içinde nasıl bir çıkar elde ederim gibi sapkın bir mantıkla değil, ya nasıl Allah'a hakkıyla ibadet kulluk edebilirim, ona itaat edip rızasını kazanabilirim mantığıyla düşünmeli ve hareket etmelidir. Aksi bir tavır, samimiyetsizlik, münafıklık ve Yahudileşme özelliği olur. Münafık ve Yahudi karakterli kişiler, dinin ancak kendi çıkarlarına uygun yönlerini kabul etmekte, diğer hükümlerini reddetmektedirler. Müminin hedefi, Allah'ın rızası, rahmeti ve cennetidir. Bunun dışında küçük dünyevi çıkarlar aramaz. Bu sebeple Allah müminleri tarif ederken Sad suresi 46'da gerçekten biz onları katıksızca, yani ahiretteki asıl yurdu düşünüp anan ihlas sahipleri kıldık demektedir. Gerçekten de ihlas, yani halis, yani katıksız bir şekilde Allah'ın rızasını aramak, gözetmek mümini mümin yapan en önemli özelliklerdendir. Tevbe suresi 24. De ki, eğer babalarınız, çocuklarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, aşiretiniz, akrabalarınız vesaire, kazandığınız mallar az kar getireceğinden korktuğunuz ticaret ve hoşunuza giden evler, sizlere Allah'tan, onun Resulünden ve onun yolunda cihat etmekten daha sevimli ise, artık Allah'ın emrini getirinceye kadar bekleyin, Allah fasıklar topluluğuna hidayet vermez buyuruluyor. Müminlerin bu konuda yaptıkları yanlış hareket, Cuma suresinde de şöyle uyarılır, Cuma suresi 11, onlar bir ticaret ve eğlence gördükleri zaman, hemen dağılıp oraya giderler ve seni ayakta bıraktılar. De ki, Allah'ın yanında bulunan eğlenceden ve ticaretten daha hayırlıdır. Zira Allah rızık verenlerin en hayırlısıdır. Allah'ın ayetlerini satan karakter de Belam olarak bize anlatılır Kur'an'da. Belam'la ilgili olduğu değerlendirilmesi yapılan ayetin meali şudur. Araf 175 ve 176. Onlara kendisine ayetlerimizden verdiğimiz ve fakat onlardan sıyrılıp çıkan, o yüzden de şeytanın takibine uğrayan ve sonunda azgınlardan olan kimsenin haberini oku. Dileseydik elbette onu ayetlerle yükseltirdik. Fakat o yere saplandı ve heva ve hevesinin peşine düştü. Onun durumu tıpkı köpeğin durumuna benzer. Eğer üstüne varsan dilini çıkarıp solur, bıraksan da dilini sarkıtıp solur. İşte ayetlerimizi yalanlayan kavmin durumu budur. Bu kıssayı anlat, umulur ki düşünür, ibret alırlar. Ayetlerde Hazreti Peygamber'den geçmişte yaşanmış bir olayın kahramanını anlatması isteniyor. Olayın kahramanının adı geçmiyor. Onun yerine tavır ve davranışı geçiyor. Kur'an'ın uslubu budur. Nedeni de dikkatler, özel isimler, özel yerler, özel zamanlar ve toplumlar üzerinde değil, tavırlar üzerinde yoğunlaşması içindir. Yani Kur'an'ın bu bir anlatıp üslubudur. Özel yerleri, özel şahıslar üzerinde durup da dikkatler orada değil, esas konunun vermek istediği ana fikrine yönelttiği için bunlar üzerinde durmaz. Özelliklerini verir olayların. Ayetin çizdiği hastalıklı tipin belirgin özelliklerine bakarsak şöyledir. Kendisine mucize, vahiy, kitap ya da bir takım olağanüstü ve herkeste olmayan yetenekler verilen bir ulu önder ve alim kişi, daha önce bu ilahi ödülü hak eden bir davranış içerisinde olduğu halde sonradan bozuluyor, kendisine verilen ayetlerle amel etmeyip onlara sırtını çevirince şeytanın askeri oluyor, vahiyden uzaklaştıkça azgınlaşıyor, ayetleri ihtirasları uğruna kullanıyor. Azgınlığın temel sebebi makam, mevki, mal, mülk, şöhret, servet sevdası. O dünyalığı Allah'a tercih edip Allah'ın verdiği ayetleri menfaat temininde kullanınca Allah da ona verdiği ayetleri, o ayetlerle gelen tüm meziyet ve faziletleri alıyor. Adam şahsiyetini kaybederek köpek gibi bir çanak yal uğruna her türlü zillete eyvallah eder hale geliyor. Kovsan da sevsen de, dövsen de onun için fark etmiyor. Tabiatı köpekleştiğinden, kendisini tutanla kendisini iten arasındaki farkı göremeyip, her ikisine de dilini sarkıtıp soluyor. Ayette yapılan bu kesin tasvir şöyle, işte ayetlerimizi yalanlayanların hali budur cümlesiyle tamamlanıyor. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e bu kıssayı anlatması emrediliyor ki, bu ayetlere nazil olduğu Mekke döneminin sonlarında, tıpkı bu adam gibi bilgi ve hikmet sahibi olup da ilmi şeytana satan kimseler belki düşünür, öğüt alırlar diye. Belam tipi tahrifin prototipidir. Kur'an, Tevrat, İncil ve İslami kaynaklarda yazılanlardan yola çıkacak olursak bu tipin temel özelliklerini şöyle sıralayabiliriz. Belam ırkçı bir tiptir. Müslüman İsrail oğullarına ve Hazreti Musa'ya karşı putperestlerin ve yöneticisini desteklemiştir. Hakk'a karşı bizden gerekçesiyle batılın yanında yer almıştır. İkinci bir özelliği dünyacıdır Belam. Kendisine verilen ilahi emanete ihanet ederek şöhret, servet gibi geçici dünya nimetleri uğruna onları feda etmiştir. Dinini satıp dünyasını almıştır. Üçüncü bir özelliği İlmini zalim, kafir yöneticilerin hizmetine veren bir tiptir. Kendisine yukarıdan gelen emirleri, Allah'tan gelen emirlere karşı da olsa uygulayan, bu yüzden de ayette tutsa da itsen de dilini sarkıtıp soluyan köpek olarak tanımlayan yüzsüz ve onursuz bir tiptir. Bu sayılan özellikler kimde bulunursa o kendi yaşadığı çağın ve toplumun belamıdır. Kur'an onun için yer ve zaman ve şahıs ismi vermez. Çünkü bu tipler her yerde her zaman bulunabilir. Beram, Firavun'un ilkelerini Allah'ın dini adına muhafaza eden bir melundur. Her düzenin sadık bir bekçisi vardır. Cahiliye düzeninde Belam sadece bir kişi değil bir çetedir. Evet, Belamlar çetesi, tağutu düzen tarafından örgütlenmiş bulunan bir haydutlar çetesidir. Araf suresindeki ayetleri dikkate alarak Belam'ın vasıflarını şöyle sıralamak mümkündür. Belam Allah'ın ayetlerini bilen bir alimdir. Belam bildiği Allah'ın ayetleriyle amel etmekten vazgeçip bunların yerine şeytanın rehberliğine sığınan kimsedir. Belam Allah'ın rızası yerine gazabına müstahak olmuştur. Belam dünyevi menfaat için imanını ilmini satan bir din hainidir. Belam sadece Firavun dönemine mahsus bir şahsiyet değildir. Kıyamete kadar mümkün olabilecek bir tiptir. Kur'an Belamları böyle özelliklerini bize anlatmıştır. Allah'ın ayetlerini satmak, dünyevileşmek ve dünyayı ahirete tercih etmektir. Bugünkü dünyevileşme mantığıyla Beni İsrail ve benzerlerinin ilkel dünyevileşme mantığı arasında şaşılacak bir benzerlik buluyoruz. Aslında bu şaşılacak bir şey değil. Çünkü insanın tabiatı, zaafları zamanın değişmesiyle değişmiyor. İnsanın hakikat karşısında aldığı tavırlar genellikle hep aynı olmuştur. Dünyevileşmiş tip. Dünyevileşmiş çağdaş insan tipinin ekonomi, imanı, para, kitabı, çek koçanı, mabedi de bankadır. Dünyevileşmiş tip dindar da olsa dinini, İdeolojisi varsa ideolojisini, davası varsa davasını her fırsatta paraya çevirmenin yollarını alır. Allah'ın ayetlerini satmak çok zararlı bir ticarettir. Bakara 16, işte onlar hidayete karşılık satın alanlardır, delaleti satın alanlardır. Ancak onların bu ticareti kazançlı olmamış ve kendileri de doğru yola girememişlerdir. Din tüccarları hidayeti verdiler, karşılığında delaleti satın aldılar, sapıklığı. Cenneti verdiler, cehennemi satın aldılar. İzzeti verip zilleti satın aldılar. Sonunda her iki dünyada da zararlı çıktılar. Kur'an'ın Bakara 16 ve konumuzla ilgili 41. ayetinde de başka bazı ayetlerde kullandığı satın alma kavramı üzerinde biraz böylece durmuş olduk. Ayetlerin karşılığına göre satın alma insanın işlediği iyilik ve kötülük sonuçlarına dayanan her türlü eylemi kapsamaktadır. Yani insanın tüm yaptığı işler bir ticaret niteliğinde özel ve genel yapısında kar ve zarara elverişli birer eylemdir. İnsanın ortaya koyduğu her harekette, her sözde kar zarar söz konusudur. İnsan bazı eylemleriyle kendisini, hayatını, cennetini satın alabilir. İnsanın canını ve malını feda ettiği durumlar bu ticaret alanına girer. Çünkü bu durumlarda eylemler karşılıksız kalmaz. Karşılık müminler için esas olarak ahirette verilecektir. Ama bu veresiye satış da mümini psikolojik olarak daha dünyadayken bile rahatlatmaktadır. Tevbe 111. Allah müminlerden mallarını ve canlarını cennet karşılığında satın almıştır. Onlar Allah yolunda savaşırlar, öldürülürler ve öldürürler. Bu Tevrat'ta, İncil'de ve Kur'an'da Allah'ın üzerinde hak olduğu bir vaattir. Allah'tan başka daha çok sözünü yerine getiren kim vardır? O halde onunla yapmış olduğunuz bu alışverişten dolayı sevinin, işte bu gerçekten büyük bir kazançtır. Yine Saf suresi 10, 11, 12. ayetler. Ey iman edenler, sizi acı bir azaptan kurtaracak ticareti size göstereyim mi? Allah'a ve Resulüne inanır. Mallarınızla ve canlarınızla Allah yolunda cihad edersiniz. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır. İşte bu takdirde o sizin günahlarınızı bağışlar. Sizi altından ırmaklar akan cennetlere, Adın cennetlerindeki güzel meskenlere koyar. İşte büyük kurtuluş budur. Sonuç olarak değerli dinleyenler, hayatın tamamını tüm alanlarında ve tüm mücadelelerinde ya Allah'a ya da şeytanla bir alışveriş eylemine dönüşür. İnsan ne yaparsa, ne verirse mutlaka onun bir karşılığı vardır. Eğer sonuçlar iyi, yararlıysa alışverişimiz karlı, değilse zarar getirir. Münafıkların, Yahudileşenlerin, belamların, din tüccarlarının, dini gerçekten sömüren, dinin sırtından geçinen satlık kalem ve dillerin ne tür bir ticaret yaptıklarını bu konular ışığında anlayabiliriz. Onlar hem dünyada hem de ahirette kendilerini zarara sokacak bir şeyi satın almışlardır. Yaptıkları ticaret kendilerine umdukları kârı sağlamayacaktır. Allah'la alışveriş yapan, çok kârlı ticareti seçenlere ne mutlu. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum.